Kıymetli dinleyenler, değerli dostlar, Erkam Radyo'ya ve Kültür Dünyamızdan Manzaralar programına hoş geldiniz. Bu programda düşünen, kafa yoran, fikir üreten, kültürümüz, sanatımız, edebiyatımız, bizi biz yapan değerlerimiz hakkında mesai sarf eden, kitaplar kaleme alan, sohbetler yapan değerli hocamız Dursun Güllek Bey'le beraberiz. Ben söze Dursun Güllek hocamızın geçtiğimiz günlerde Vahdet gazetesinde okuduğu "Alime saygı böyle olur" başlıklı makalesinin ilk paragrafını okuyarak başlamak istiyorum. Kıymetli hocam müsaadenizle.
Estağfurullah, buyurun.
Sonbahar İstanbul için bir nevi kitap baharı demektir. Eylül-Ekim aylarının girmesiyle birlikte yeni sezonda başlıyor. Başta belediyelerimiz olmak üzere çeşitli kültürel kuruluşlar imza günleri düzenleyip yazarlarla okuyucuları buluşturuyorlar. Bizim için bu türlü faaliyetlerin en önemlilerinden birini de sahaf festivalleri teşkil ediyor. Son yıllarda gerek Tepebaşı'nda gerek Üsküdar'da düzenlenen bu festivaller kitap meraklıları için tam bir cazibe merkezi haline geldi. Sahaf festivallerini cazip kılan unsurlardan biri de şu ki eski tabirle mecanini kütüp. Hocam doğru telaffuzu siz söyleyin eğer yanlış okuduysam.
Yok yok doğru okudunuz.
Tamam.
Mecanini kütüp.
Mecanini kütüp denilen kitap delileri sahaf esnafını aynı mekanda toplu halde bulma imkanına kavuşuyorlar. Dolayısıyla iki sevinci birden yaşıyorlar. Yani hem kitapları hem kitap dostlarını birden ziyaret etmiş oluyorlar. Evet, eş, dost, akraba gibi kitaplar da ziyaret edilir ve bu da sıla-i rahim yerine geçer diyorsunuz.
Geçer. Evet.
Hocam biraz bu kitapların usulüne, adabına uygun ziyaretinin nasıl olması gerektiğinden, biraz bu kitap ziyaretinden yani sıla-i rahimden bahsedelim istiyorum. Dolayısıyla buradan yola çıkarak biraz sahafları ve sahaf festivallerinde konuşalım isterseniz.
İnşallah, inşallah. Tabii. Az önce de ifade ettiğiniz gibi kitap ziyaretleri kültürümüzün bir geleneğidir. Akraba ziyareti, anne baba ziyareti olduğu gibi kitap ziyaretleri de vardır. Bu ziyaretlerde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de kitapları karıştırırken, sayfalarını çevirirken onları incitmemektir.
Evet, hocam mesela, kitapları incinir mi?
İncinir. Allah. Mesela parmaklarını yaşlayarak sayfaları çeviriyorsanız kitap sizden şikayetçi olur.
Evet.
Efendim beni yaş etmeyiniz. Bak bu işler yaştır. Onun için ben bakarım şöyle kitabın sayfalarını çevirirken bir adam nasıl çeviriyor? Onun kitaba olan alakasını sayfa açış şeklinden, tarzından derhal anlarım. Evet, incitmemek lazım. Bir, efendim fazla kapaklarını kırmamak gerekir. Ondan sonra kaldığı yeri işaretlemek için ikiye katlamamak gerekir. Efendim başka bir kağıt parçasıyla ki onu artık her yayın evi veriyor. Ne diyoruz ona?
Ayraç.
Ayraçlarla daha güzel bir şekilde kaldığımız yeri işaretleyebiliriz. Evet, kitaplarda incinir. Peki hocam, bazı arkadaşlar kitap okurken önemli buldukları paragrafları, satırları, daha doğrusu paragrafların satırlarını altını çiziyorlar. Bundan incinmez mi kitap? İncinmez. O ona daha ehemmiyet verdiğinizi gösterir. Bilakis sevinir. Kaldı ki her okuyucunun tarzı değişiktir.
Evet.
Kimisi çizerek okumayı sever. Kimisi çizmeyi ona bir nevi ne diyelim artık hakaret kabul eder. Çizmez. Herkesin tarzı değişiktir. Fakat benim kanaatim çizmekte bir sakınca yoktur. Efendim bendeniz de çizerek okuyorum.
Öteden beri böyle midir hocam? Yani ilk okuma serüveniniz başladığından bu zamana çizerek mi okursunuz?
Evin kütüphanemde altı çizili kitaplar, satırları çizili kitapların sayısı bir hayli fazla.
Evet.
Efendim hatta tekrar tekrar okurken diyelim ki ikinci defa, üçüncü defa okuyorum. Altı çizili satırları beşinci defa, altıncı defa okuma ihtiyacı duyuyorum. Belli ki onun boşuna çizmemişim. Efendim. Yani kitaplar da insanlar gibi hem hoşlanırlar hem de incinirler. Değil mi efendim? Yani bir rahatsız edici bir söz söylerseniz dostunuz size küsebilir, gönlü kırılabilir. Kitap da öyledir, canlıdır. Kainatta cansız diye bir şey yoktur. Yok. Cansız gibi görünenler de canlıdır. Ona göre kitaba da hürmet, saygı gerekir. Evvela kağıda saygı gerekir, değil mi efendim? Kağıda. Yani boş kağıdı bile ecdadımız yerden alıyor efendim. Duvarlardaki deliklere tıkayıp ona bir nevi hürmet göstermiş oluyorlar idi. Yanlış hatırlamıyorsam Ali Rıza Saman Hoca'nın İstanbul'u Ne Şekilde Fethettik isimli kitabının galiba ikinci cildinde okudum. Bir dipnotta diyor ki İmam-ı Azam Hazretleri Bağdat'ta bulunduğu sırada akşamları yatacağı zaman Basra şehrine doğru ayaklarını uzatmazmış. Evet. Çünkü o tarihte Basra şehrinde kağıt imalathanesi varmış. Kağıt fabrikası yani bir nevi. Şimdi bunu nasıl izah edebilirsiniz? Nasıl anlayabilirsiniz? Basra nere? Bağdat nere?
Bağdat nere?
Orada kağıda hürmet. Yani bu en uç bir nokta. Doğrudur. Yani kağıt kitabın ham maddesidir. Şimdi böyle saygı göstermek gerekirken bugün bazı gençleri görüyoruz. Efendim çantasındaki kitabı çıkarıyor. Üstüne de oturuyor. Evet, kitabın üstüne oturuyor. Atıyor icabında. İşte demek ki kitap gibi insanlar yetiştirmemiz için kitaptaki bilgilerle yetinmeden kitap gibi insanlardan eğitim almak gerekiyor.
Evet. Hocam bu biraz da ilmin irfana dönüşmesi.
Şüphesiz tabii. Şey. Yani
orada kitaba gösterilen saygı, hürmet, edep, istediğin kadar oku bunlar yoksa.
Yoksa boşa okuyorsun.
Evet.
Çünkü ilmin kendisi önemli değildir. Neticesi önemlidir. İlim seni nereye götürüyor? Efendimizin duası ne kadar mübarektir. Faydasız ilimden Allah'ım sana sığınırım. Evet, mesela tarih niye okunur tarih ilmi? İbret almak için. Matematik niye okunur veya matematik üzerine çalışılır? Neticeye götürmek için. O problem seni neticeye götürmüyorsa, problemin sonunu bulamıyorsan, çözemiyorsan bir işe yaramıyor. Diğer bütün ilimler de öyledir. İslami ilimler de böyledir. Eğer o İslami ilimler seni hakka, hakikate, doğruya, ilme, irfana götürmüyorsa, kuru bir yükten ve emekten başka bir şey değil, hamallık yaparsınız. Evet. Şimdi ses kayıt cihazına efendim kaç tane kitap okuyabilirsiniz. Bugün artık teknik çok ilerledi değil mi? Bilgisayarlar,
kütüphaneler. Cep telefonlarına okunuyor.
Ama onlar o ilimlerle amel etmiyorlar ki. Yani sadece bize naklediyorlar. Yani teyip gibi, ses kayıt cihazı gibi, bilgisayar gibi olmamak lazım. Onlarda çok bilgi var ama onu uygulayamıyorlar. İnsanın uygulaması gerekiyor, tatbik etmesi gerekiyor. Benim o ilmin edebi, uhrevi manasını tezahür ettirici sonuçlarını görmem gerekiyor. Yoksa ha bir kuru emektir diyor Yunus Emre'nin dediği gibi.
Dediği gibi hocam, tabii. İlim bilmektir.
İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmesen ya nice okumaktır.
Evet. Evet. Şimdi hocam, Çınar Altı Kitap Sohbetleri adlı eserinizin ön sözünde Abbasi halifelerinden birinin sohbet ve muhabbet etmek için devrin büyük alimlerinden bir zatı saraya davet etmesinden bahsediyorsunuz.
Evet.
Kısaca konuştuğumuz mevzuyla da alakalı olması sebebiyle bu hadiseyi hocam bizlerle paylaşır mısınız? Nasıl bir diyalog geçiyor?
Evet, oradan siz okuyun. Olur. Birkaç satır.
Tamam inşallah.
Daha rahat bir ortam meydana gelsin.
İnşallah. Abbasi halifelerinden biri sohbet ve muhabbet etmek için devrin büyük alimlerinden bir zatı saraya davet eder. Görevli şahıs durumu bildirmek üzere o alimin evine gider, renk renk, cilt cilt, boy boy kitapların ortasında oturduğunu görür. Bu güzel manzarayı kısa bir süre seyrettikten sonra dört bir yanı kitaplar tarafından kuşatılan alime seslenir. Halife Efendimiz sizi saraya davet ediyor. Kitapların efendisi şu cevabı verir. Müminlerin emirine söyleyiniz. Şu anda yanımda bulunan ilim, irfan ve hikmet ehli bir grup insanla sohbet ediyorum. Onlarla işim biter bitmez Halife Efendimizin davetine icabet edeceğim. Görevli şahıs bu sözleri nakledince halife büyük bir merakla sorar. Kendisini bu kadar etkileyen o alimler acaba kimlerdi? Saray görevlisi, vallahi efendimiz yanında hiç kimse yoktu deyince büsbütün meraklanan halife son kesin emri verir. Onu filan saatte mutlaka saraya getir. Halife apar topar huzura çıkarılan alime biraz da yüksek bir sesle sorar. Sizi bizim yanımıza gelmekte geciktiren alimler kimlerdi? Alim tek kelimeyle cevap verir. Kitaplar. Devamlı diyorsunuz ki hocam, evet, her kitap bir alimdir. Eğer yüzlerce, binlerce kitabınız varsa, yüzlerce, binlerce alimin ilminden istifade ediyorsunuz demektir ki, bu da dünyada cennet hayatı yaşamak anlamına gelir.
Gelir, tabii ki. Kitaplar,
biraz açalım hocam.
Evet, kitaplar dünyayı cennet haline getirir. Çünkü kitapların kitabı olan Kur'an-ı Kerim bunu böyle söylemiyor mu? Bakınız, kitap ilk insanla, haliyle ilk peygamberle, Adem aleyhisselamla başlıyor. Malum, dört büyük kitabın dışında çeşitli muhtelif peygamberlere, ulul azim dediğimiz büyük peygamberlere suhuf adı altında sahifeler indirildi. Şit aleyhisselama, Adem aleyhisselama, İbrahim aleyhisselama. Şimdi suhuf ne demektir? Sayfa. Sayfanın çoğulu. Sayfalar. Demek ki kitap insanlık tarihiyle yaşıt. İlk insanla başlıyor. Bir sohbet meclisinde bu mevzuyu konuşurken efendim latife yapmak ihtiyacını duydum. Sorulan bir sual üzerine efendim tarih Hazreti Adem'le başlar
dediniz.
Dedim.
Evet.
Her ne kadar bazıları tarih Sümer'le başlar diyorsa da efendim bence ilk insanla, dolayısıyla ilk peygamberle başlıyor. Evet, tarih. Hatta Hazreti Havva annemizle izdivaç ettiği zaman da edebiyat başlıyor.
Evet.
Değil mi? Yani kitap, eser, tarih, edebiyat. Edebiyat ne? Söz sanatı.
Evet.
Herhalde en güzel konuşan peygamberlerdir. İlk insanla başlıyor. O bakımdan kitapla, tarihle, edebiyatla ne kadar meşgul olsak, ne kadar ilgilensek o kadar yeridir. Dolayısıyla kitabı seven adam sevimli adamdır.
Kitabı seven adam sevimli
evet,
adamdır.
Evet, kütüphaneler evlerimizin süsüdür. Lakin evlerimizin birçoğu bu süsten mahrum. Şimdi eski dilde söylemek gerekirse tezyinat diyoruz, değil mi? Tezyinat zinet demektir, süs demektir. Zinet eşyası denmiyor mu? Halbuki evlerin birçoğu mobilyayla ve buna benzer eşyalarla dolu olduğu halde, ki bu doluluktan dolayı eve, odalara, salonlara, bazı evlere, bazı odalara, bazı salonlara doğrudan giremiyorsunuz, yan yan giriyorsunuz, her taraf eşya dolu. Ama tek eksik var, kütüphane yok. Hatta evet, daha da ileri giderek efendim kütüphanelerin, kitapların evde kalabalık yaptığını söyleyen efendim bir takım insanlar var ki kalabalık kelimesiyle ifade etmek gerekirse bence bu türlü düşünenler biraz kalabalık olsa gerek. Efendim kitap hiçbir zaman kalabalık değildir. Bırakın okumayı, yazmayı, onlardan istifade etmeyi. Evet, kitap okunmak içindir ama hadi bir an için öyle düşünmeyelim. Süs eşyası olarak dahi kabul edebilirsiniz. Alman kadın yazar Sigrid Huncke'nin İslam'ın Güneşi Avrupa'nın Üzerinde isimli eseri, isminde bir eseri vardır. Ben birkaç defa okumuşumdur. Orada şöyle bir anekdot naklediliyor. Bir kitap meraklısı, kitap düşkünü bir zat zannediyorum Kurtuba'da bir müzayede yapılıyor. Kitap müzayedesi, açık artırmayla kitaplar satılıyor. O meraklı zat bir kitaba göz koyuyor. Aklına koymuş, fiyatı ne kadar yükselirse yükselsin ben bu kitabı alacağım diyor. Fakat onun önünde oturan şahıs efendim durmadan kendisinden fazla fiyat veriyor. Satıyorum der demez o öndeki zat yine fiyatı yükseltiyor. Arkadaki bu kitap meraklısı ondan daha fazla veriyor. Bu minval üzere epeyce devam ediyor. Arkadaki kitap meraklısı olan zatın para gücü artık son noktaya geliyor. Daha alamayacak. Efendim o öndekine diyor ki efendim diyor bu kitap size çok lazımsa ben vazgeçeyim. Siz alın diyor. O arkasına dönüyor. O zata diyor ki hayır diyor bana çok hatta ben okur yazar bile değilim diyor. Kütüphanemde sırf bu kitabın sığabileceği bir boşluk var. Oraya da uygun geliyor. Onun için alıyorum diyor. Evet. Yani bu maksatla bile kitap alan insanlar varmış.
Evet.
Enteresan. Yine bir eski mecmuada okumuştum. Osmanlıca bir mecmuada. Osmanlı'nın son döneminde Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde kütüphane memurluğu yapan Mehmet Emin Efendi isminde bir zat ümmi idi. Okur yazar değildi. Fakat hangi kitabın nerede olduğunu bilirmiş. Gelen kütüphane müdavimlerine de efendim seviyelerine göre kitap verirmiş.
Allah Allah.
Mesela Muhyiddin-i Arabi Hazretlerinin kitabını isteyen birisine sen daha onları anlamazsın. Sen önce şu bir mızraklı ilmihali oku der. Öyle kitaplar verilmiş.
Ümmi böyle, ama irfan ümmi, sahibi.
Evet böyle insanlar var. Yani kitap kelimesi o kadar evet. kapsamlı ki efendim alimleri de içine alıyor, arifleri de içine alıyor, ümmileri de içine alıyor. Mecanini kütüp dediğimiz kitap delilerini, kitap velilerini de içine alıyor. Kitap üzerine kitap yazmak lazım. Aslında yazılan kitaplar vardır. Mesela sadece şu an kitap ismiyle bilinen bir kitap vardır ki Necip Asım diye bir zat yazmıştır. Cumhuriyet döneminde yazıksız soyadını almıştır bu zat. Necip Asım Bey bu kitabın baş tarafında devrin padişahı Sultan Abdülhamid'i över. Ondan sonra kitapla ilgili ne varsa kağıt, kalem efendim ve diğer malzemeler on mürekkep vesaire onların uzun uzun izahını yapar. Orada mecanini kütübe de yer verir. Bu ufak Osmanlıca bir kitapçıktır, risaledir. Sonra bazı yayın evleri bunları Latin harflerine aktardılar. Ama maalesef bu kelimeyi kullanmak zorundayım. Hoş olmayan kötü bir Türkçeyle aktardıkları için zevkle okunamıyor. Bu son derece önemli bir mesele. Şimdi o kitabı yazan insanlar, Necip Asım gibi insanlar 3000, 4000, 5000, 10000 kelimeyle konuşuyorlardı. Onu bugünkü Türkçe'ye aktaran insanlar da 300, en fazla 500 belki kelimeyle konuştukları için bu türlü sadeleştirmeler esnasında sıkıntılı durumlar ortaya çıkıyor. Yani Marmara Denizi'ni bir su bardağına dolduramazsınız. Doldurmaya çalışırsanız mümkün olmaz. İşte sadeleştirmelerde bu sıkıntı var. Bu sıkıntıyı yaşamamak için suyu kaynağından içmek gerekiyor. Kitabı orijinalinden okumak gerekiyor. Bunun için de Osmanlıca öğrenmek gerekiyor.
Hocam
yeri hüküm
gelmişken,
cümlesi bu. Osmanlıca evet. öğrenmek şart.
Şart. Evet. Yeri gelmişken sizin Osmanlıca dersleri verdiğinizi de biliyoruz.
Eyvallah.
Mesela geçmiş yıllarda hatırlıyorum aynı anda 4-5 farklı yerde sizin Osmanlıca eğitimleriniz oluyordu.
Verdim evet.
Çok rahat biliyorum işte evet. Pendik'te oluyordu.
Pendik'te oldu. Mehmet Akif Ersoy Kültür
vardı.
Merkezi'nde kubbe altında halen veriyorum.
Şu an peki hocam? Şu an
nerelerde? Şu anda da işte Üsküdar'da Balaban Tekkesi'nde pazar günleri 2-4 arası veriyorum. Şu anda çok kalabalık talebem grubumuz var. 70-80 kişilik.
Bu Balaban Tekkesi'ndeki.
Evet maalesef yer o kadar müsait evet. değil. Öyle bir sıkıntı var. Rağbet çok. Kubbe altında veriyorum. İşte Hoca Üveyis Kültür Merkezi var. Hırkay Şerif Vakfı'na bağlı Fatih'te. Orada verdim. Mecidiyeköy'de Tarih Kültür Merkezi'nde verdim. Bir de min gayri haddin şunu da söylemek isterim ki bendeniz Osmanlıca derslerini
bir kültür yeknesak, ziyafetine döndürüyorsunuz.
Evet, yeknesak bir üslupla vermiyorum. Mecburen bu kelimeyi kullanıyorum. Çünkü Osmanlıca dersleri hocasıyız. Yoksa monoton diyebilirdim. Gerçi evet, biraz Fransızcam da var ama efendim monoton, yeknesak. Şimdi ona tek düze diyorlar. Şimdi üç kelimeyle ifade ederiz ama mana aynı. Böyle verirseniz dersleri sıkıcı oluyor. Belli bir süre sonra dinlemek, anlamak, zevkine varmak zorlaşıyor. Öyle değil. Okuttuğum Osmanlıca, Osmanlı Türkçesiyle yazılmış metinlerden yola çıkarak efendim oradaki kelimeleri, kavramları esas alarak o kelimelerin, o cümlelerin, o kavramların tedayi ettirdiği tarihi bilgileri, yani fıkraları, şiirleri de beraberinde vermeye çalışıyorum.
Evet, şimdi bir parantez açarak tedayi ettirdiği dediniz. Manasını bilmeyen dinleyenlerimizi tabii lügat karıştırmaya davet ediyoruz.
Çağrıştırdı, tedayi ettirdi, hatırlattı. Zaten ilim böyle bir şeydir. Bir kelime birçok kelimeyi hatırlatır. Bir cümle birçok cümleyi hatırlatır. Bu göle atan taş gibidir. Göle attığınız bir taş ufak bir daire meydana getirir. O daireler büyüye çoğalır. Evet. İlim öğrenmek de böyledir. Onun için kelimeler son derece lüzumlu. Ma'at teessüf. Gençlerin birçoğu bu kelimeleri anlamıyor. Geçen akşam bir televizyon kanalında rastladım. Sıla-i Rahim sözünün ne manaya geldiğini spiker soruyor. Yoldan geçen kimselere, rastgele geçenlere soruyor. Birkaçı hariç diğerleri bilemedi. İlk defa duyuyorlar. Evet. Geldi. Demek ki bunlar hiçbir zaman Sıla-i Rahim'e gitmemişler. Sıla-i Rahim yapmamışlar. Evet, ne güzel. Sıla hasreti diyoruz değil mi? Memleket hasreti. Evet.
Dört yanı çiçeklerle süslü bir bahçe, duvarları kitaplarla dolu bir ev, selim zevk sahipleri için en büyük hazinedir. İşte kitaplar bu zengin hazinenin en değerli pırlantalarıdır. Onlarla hem ufkunuzu hem yolunuzu aydınlatabilirsiniz. Bakınız, aradan geçen yüzyıllara rağmen Sadi Gülistanı'yla gül kokuları saçmaya, Mevlana Mesnevisi'yle gönüller açmaya devam ediyor. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesiyle çıktığınız gezinin sonunu hala getiremiyor. Gazali'nin ihyasını bir türlü bitiremiyorsunuz.
Ya.
Diyorsunuz, evet. Çınar Altı Kitap Sohbetleri evet, adlı kitabınızda.
Hele o Evliya Çelebi'nin 10 ciltlik ya, seyahatnamesi var ya, 51 yıllık seyahatin olgun ve dolgun bir meyvasıdır. O kadar güzel anlatıyor ki gittiği, gördüğü yerlerdeki manzaraları o nevi şahsına münhasır üslubuyla öyle bir naklediyor ki zevkle okuyorsunuz. Bana göre zevkle dinliyorsunuz. Ben Evliya Çelebi'nin seyahatnamesini okurken Hazreti karşımda hissediyorum. Evet. Efendim o tatlı diliyle anlatıyor. Hani derler ya ağzından bal akar. Birçok insan güzel anlatamaz. Bilgisi olsa dahi Evliya öyle değil. Hoş sohbet bir insan. Birçok meziyeti var. Bence Evliya Çelebi Hezarfen'dir. Güzel konuşmasını biliyor. Güzel yazmasını biliyor. Güzel anlatmasını biliyor. Sesi de güzel. Müezzin başlık yapmış. Sarayla arası iyi. Efendim padişahla arası iyi. 4. Murat gibi sert mizaçlı bir padişahla dahi arası çok iyi. Efendim bir de gözlem gücü fazla. Müşahede, yani gözlem, gördüğünü bir fotoğraf makinesi gibi çekiyor. Dolayısıyla seyahatnameyi cazip kılan Evliya Çelebi'nin nevi şahsına münhasır üslubudur. Bu özelliği bilmedikleri için bazıları Evliya Çelebi'yi yalancılıkla suçluyorlar. Hayır, katiyen yalancı olamaz. Olsa olsa mübalağa sanatını çok kullanmıştır ki bu da edebi sanatlardan biridir. Herkes güzel mübalağa yapamaz. Değil mi? Mesela bir örnek vereyim. Bursa'ya gidiyor Evliya'mız. Evet. Hakiri pür taksir evliyayı biriya şehri Bursa'ya vardukta keşiş dağı nam bir dağ cesim bir cebel dağ karşıma çıkıp hakiri pür taksir müddeti medinde seyrü temaşa ettim lakin elimdeki asayı da arkamda münasip bir yere sapladım. Keşiş Dağı, Nam Dağı seyrettim. Dönüp asamı almak istedim de baktım ki asa meyve vermiş. Yani Bursa'nın ne kadar verimli topraklara sahip olduğunu bundan başka daha nasıl anlatabilirsiniz? Evet. Burada güzel bir sanattır bu. Tabii. Efendim Sivas'a gittim diyor Hakiri bir taksir. Mevsim kıştı, mevsimi şita. Misafir olduğum, mihmandar olduğum evde o kadar soğuktu ki nazar ettim ocakta ateş donmuştu. Ateş donar mı? Yani o kadar soğuktu ki ateş bile donmuştu. Mübalağa
sanatının çok iyi tabii, bir tercihi. Evet.
Efendim işte bu yörede buna böyle derler diyor. Kendisi söylemiyor, onu naklediyor. Yoksa kendisi söylemiş olsa yine bu biraz palavra atıyor derseniz öyle değil. Orada öyle derler diye. Onun görevi nakletmektir. O bakımdan Evliya Çelebi'nin seyahatnamesini okurken hem bilgi ediniyorsunuz hem ilginiz artıyor. Efendim doya doya okuyorsunuz, sıkılmadan okuyorsunuz, ikinci defa okuma ihtiyacı duyuyorsunuz. Türkçesi de o yüzyıla göre son derece sadedir.
Evet, peki hocam Evliya Çelebi'nin seyahatnamesini bugün şu an bizi dinlemekte olan dinleyenlerimiz hangi tercümeyle ya da aslından nereden temin ederek okusunlar? Yayın evi olarak tavsiyeniz olabilir.
Evliya Çelebi seyahatnamesinin günümüze kadar müteaddit yayınları yapıldı.
Evet.
Benim hatırladığım, bildiğim Evliya Çelebi seyahatnamelerinin sayısı bir hayli fazla. Mesela daha önceki yıllarda yapılan bir 15 ciltlik Latin harflerine aktarılmış şekli vardır. 15 cilt halinde Zuhuri danışman tarafından. Bir takım hatalı okumalar olmakla beraber derli toplu bir seyahatnamedir. Onun dışında özetler vardır. İşte Mustafa Nihat Özön yapmıştır. 3 cilt halinde Evliya Çelebi'den seçmeler. Nihal Atsız yapmıştır. Evliya Çelebi'den seçmeler. Yanlış hatırlamıyorsam 5 cilt halinde Reşat Ekrem Koşu yapmıştır. Seçmeler. Bu seçmeler almalı, okunmalı. Çünkü bu seçmeleri yapan insanlar edebiyatımızın önemli isimleri. Onlarda pek fazla Türkçe hatası yoktur. Toplu halde çevrilenler diyemeyim, hatalı olur zaten Türkçe. Latin harflerine aktarılanlara gelince az önce de söylediğim gibi Zuhuri danışmanın var. Son zamanlarda Yapı Kredi yayınlarından evet. Çıktı sadeleştirilmiş bir şekilde. Onu tavsiye ederim ama tabii orijinalinin tadını vermiyor. Orijinali de neşredildi yine Yapı Kredi yayınları tarafından iki büyük cilt halinde neşredildi. Şu anda satışta var.
Siz efendim, orijinalinden okudunuz.
Orijinalinden okudum. Sadeleştirilmişleri de var. Efendim işte bu kitabın bir nüshası var. İkinci, üçüncü nüshasını niye alıyorsun diye bir soru soranlara biz cevap verme ihtiyacını duymuyoruz. Çünkü daha hala oralarda dolaşıyorlar.
Evet. Şimdi hocam bizim Kültür Dünyamızdan Manzaralar programı artık beraberinde laf lafa açıyor programın adını. Hakikaten geçen haftaki ilk programda ifade etmiştiniz. Zuhurat olursa sohbet, o sohbetin tabii, tadına tabii, doyum tabii. Olmaz.
Eyvallah.
Hakikaten eyvallah. Sahaflardan yola çıktık. Kitaplara sıla-i rahim nasıl olur? Kitap ziyareti nasıl olur? Bu işin adabı nedir diye sorduk. Nereden nereye geldik hakikaten?
Eyvallah. Eyvallah.
Bugünlerde hocam belediyelerimiz öncelikle işte Beyoğlu Belediyesi'nin bir sahaflar festivali vardı. Geçen hafta nihayetlendi. Şimdilerde ise Üsküdar Belediyesi'nin sahaflar festivali var ve siz bu sahaflar festivalinde hem çok iyi bir ziyaretçi, kitaplarla sıla rahim yapan çok iyi bir kitap dostu hem de bir konuşmacı olarak yer alıyorsunuz. Biraz bu sahaf festivallerine dair de hocam intibalarınızı paylaşmanızı rica ediyorum.
Sahaf festivallerinin yapıldığı mekanlara gitmek beni son derece mutlu ediyor. Evet. Onu söyleyeyim. Kitapla buluşuyoruz bir, kitaplarla buluşuyoruz iki, kitap gibi adamlarla buluşuyoruz üç, mecanini kütüple buluşuyoruz. Şu mecanin kelimesini ben seviyorum. Her ne kadar delilik manasına gelse evet. De. Zaten bazen deliler velilerle yan yana olurlar. Hatta delilik ile velilik arasında ince bir perde vardır. Birinden öbürüne kolayca geçilir. Hatta normal bir insanın yapamadığı, tereddüt ettiği, zorlandığı bir meselede, bir işte deli hiç zorlanmaz. Anında karar verir, yapar. Yani akıllı adam düşünene kadar deli dereyi geçer diyorlar. Geçer. Evet. Tabii işe bu noktadan girince normal adama bir nevi anormal adam da demek var ki bu biraz kafaları karıştıracağı için vazgeçiyorum. Deliliği ben şu anlamda müsbet bir hale getirebilirim. İşinin delisi olacaksın kardeşim. Bu manada delilik güzeldir. Tarihe bakarsanız işinin delisi olan kimseler başarılı olmuşlardır. Evet evet. Delilerle, velilerle, kedilerle çok işimiz var. Şimdi kitap deliliği de böyle bir şey. Mecnun, bak Mecnun. Mecnun'u çağırmış Harun Reşit. Merak etmiş. Bu kadar hakkında dedikodu yapılan, meşhur olmuş, böyle bir zatı ben de göreyim demiş. Merak etmiş Halife-i Efendimiz. Meşhur Abbasi Halifesi. Emir vermiş, bulun getirin şu adamları demişler. Apar topar getirmişler Mecnun'u saraya. Leyla'yı da daha önceden getirtmiş zaten. Leyla'yı görmüş Harun Reşit. Efendim Mecnun'a demiş ki, yazıklar olsun sana demiş. Evi barkı terk edip çöllere düştüğünü duydum. Hem de bu Leyla denilen kızın yüzünden. Bak demiş, benim sarayımdaki cariyelerin en çirkini bile bundan güzeldir demiş. Sen ne diye demiş bunun için demiş, bu perişanlığı tercih ediyorsun demiş. O zaman Mecnun gülmüş. Demiş ki, ya emirel müminin, Leyla'ya Halife Harun Reşid'in gözüyle bakmayınız, Mecnun'un gözüyle bakınız demiş. Tabi bu güzellik çirkinlik izafidir. Efendim, gören güzel, gören güzel düşünür. Yani onu güzel görüyorsa üçüncü şahsın güzel görmüyorsun diye söze karışması küstahlık olur. Karışma kardeşim, öyle görüyor. O işte Mecnun olmuş. Mecnun'a sen şimdi ders veremezsin. İşinin Mecnun'u olan insanlar da böyledir. Mecnun, cünun değil mi? Cünun. Hı-hı. Efendim, tecennün etti derler eskiler. Tecennün etti. Yani delirdi. Hı-hı. Cinnet getirdi.
Tecennün etti.
Evet. Bir zamanlar Bakırköy'deki o meşhur hastaneye birisi ziyarete gitmiş de o içerideki delilerden biriyle konuşuyormuş. Ben onların konuşmalarını biraz severim. Bazen akıllı adamın söyleyemeyeceği sözleri söylerler. Dışarıdan ziyarete gelen adama demiş ki, efendi biz burada 40 kişiyiz, siz dışarıda kaç kişisiniz demiş. Evet, yani işimizi böyle işte deli gibi, veli gibi yaparsak işte asıl o zaman normal insan oluyoruz. Kitap delisi güzel bir şey. Şu farkla ki kitapları okumak için almak gerekir. Ama bir de böyle sırf koleksiyon için, efendim kitap biriktirmek için, kitabının çokluğuyla övünmek için
ve bunu göstermek için,
caka satmak için yapanlar var ki bu beklenen neticeyi vermiyor ama şu faydası var, hiç değilse kitapları bir araya getirmiş oluyor. O da iyidir yani. Yoksa esas olan aldığı kitabı okumaktır, okutmaktır, onlardan istifade etmektir, ettirmektir. Böyle olursa mecanini kütüp daha da yüksek bir mertebeye çıkmış oluyor diyebiliriz.
Evet. Hocam, programımızın sonuna yaklaştığımız şu dakikalarda.
Ne çabuk, daha kitabın başındayız. Ön sözü bile okumadık daha.
Zaman çok çabuk geçiyor. Hakikaten bu Çınar Altı Kitap Sohbetleri adlı eserinizin arka kapağında bu ülkenin münevveri Cemil Meriç'in şu sözüne yer vermişsiniz.
Eyvallah.
Bir ayaklı kütüphanedir değil mi Cemil Meriç?
Hem de nasıl. Evet. Ben bir gün şahit olmuştum evine gittiğimde. Evladım, ikinci raftaki Naima tarihinin üçüncü cildini ver, 375. sayfayı aç, ikinci paragraftan oku.
Allah Allah.
Ya, gözleri görmüyordu bu adamı. Düşünebiliyor musunuz? Nitekim rahmetli üstadımız Necip Fazıl, kendisinden başka şairleri ve yazarları övmekte son derece cimri olmakla beraber bu Cemil Meriç'e bir cömertlik gösteriyor. ve Babali isimli hatıra kitabında Cemil Meriç'i anlatırken şu cümleyi kullanıyor. Allah'ın iç gözü daha iyi görsün diye dış gözünü kapadığı gerçek münevver.
Gerçek münevver.
Evet. İnsanın iki gözü vardır. Bir basar, bir basiret. Basar dış gözümüz, kafamızdaki gözdür. Basiret iç gözümüzdür. Mühim olan basirettir. Üstad öyleydi yani. Tam bir kitap mecnunu.
Cemil Meriç, evet. Değil mi? Bir başka programda daha geniş bir şekilde İnşallah. Konuşuruz. Öyle diyor efendim Cemil Meriç. Felaketimizin kaynağı kültür yokluğu. Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Olgunlaşmak, kalbin daha hassas, kanın daha sıcak, zekanın daha işlek, ruhun daha huzurlu olması demek. Harami mağaralarının kapılarını değil, hükümdar hazinelerinin kapılarını açan büyü, kitap. Kitap gibi bir cümle hocam.
Evet.
Yani üzerine saatlerce siz konuşursunuz.
Kitaba uygun bir cümle.
Kitaba uygun bir cümle. Bir başka kitap aşığı da, benim sevgilim kitap ve kalemdir, geride kalanların hepsi mihnet, endişe ve gamdır diyerek muhabbetini dile getiriyor. Biz de bugünkü programımızda dilimiz döndüğünce, nefesimiz yettiğince bu zenginlikleri, bu güzellikleri kıymetli Dursun Güllek hocamızın o latif anlatımıyla, içten sıcak, samimi sohbetiyle siz değerli dinleyenlerimize takdim etmeye çalıştık ve süre yine çok çabuk geçti hocam.
Evet.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Böyle güzel programlarda daha çok buluşma dileğiyle.
İnşallah efendim. Değerli dinleyenler, kıymetli dostlar, Erkam Radyo'da Kültür Dünyamızdan Manzaralar programında kıymetli kültür tarihçimiz Dursun Güllek hocamızı dinledik yine. Bu programın tekrarını pazar akşamı saat 19'da yine radyomuzda dinleyip takip edebilirsiniz. İlgilenen siz değerli kitap dostlarına, kültür sanat dostlarına hatırlatmış olalım. Haftaya aynı saatlerde tekrar birlikte olmak dileği ve duasıyla efendim. Allah'a emanet olun, kulağınız bizde olsun.